Ayrım 6. Boğaz Gezgini. Paskalis G. Lambardes. Sayfa 75. Gece bizi uykusuz olarak yeni güne götürdü. İzmir'in sokaklarında yavaş yavaş hareketlilik başladı. Herkes işine gitmek için uyanıyordu. Gün doğumu bizi yolda buldu. Frank mahallesindeki Remzi'nin iş yerine gidiyorduk. Bir tiyatronun önünden geçtik, sola döndük. Bu yol üzerindeydi dostumuzun binlerce haritalarla dolu iş yeri. Dükkanı kapalı, kepenkleri inikti. Asma kilidi açtı, iki hareketli kepengi sürdü ve yukarıya doğru topladı. Kapıyı açtı, içeriye girdik. Saat sabahın 7'siydi. İzmir uyanmıştı. Remzi yandaki kahveden birer kahve ısmarladı. Gerginliğimizi, uykusuzluğumuzu üzerimizden attı. Yaşamdan zaman kaybetmek istemiyorduk. Böyle günlerin çabuk bitmemesi gerekiyordu. Çünkü güzel sürekliliği belirleyen bir coşkusu vardı. Kahvelerimizi küçük Ali getirdi. Alaylı biçimde Remzi'ye. "Niçin bu kadar erken dükkanı açtın efendim? Acaba uykun mu yoktu, yoksa bu iki misafirle kenti mi dolaştın? Oldukça suratsız görünüyorsunuz da. Bize acı kahve verecek misin ulan Ali?" "Hem acı hem de köpüklü efendim. Buyurunuz. Beni de bir akşam yanınızda götürseniz de. Daha küçüksün büyüdüğünde." "Bana küçük diyor utanmadan. 16 yaşındayım. Küçük müyüm? Kadınlarla beraber olmaya bile hazırım." "Başarabilecek misin?" diye sordu Angelos. "Elbette efendim." "O zaman Remzi, bu bayı dışarı çıkarmak ve onun tam bir erkek olmasını sağlamak borcun olsun." "Peki peki, o da olur. Haberini bekleyeceğim. Allah'a ısmarladık," dedi ve gitti Ali. Güle güle diye karşılık verdi Remzi. Teknik ressamın masasında Boğaz'ın yarı bitmiş bir haritası vardı. Avrupa ve Asya yakasının ayrıntılı işlendiği, hepimiz haritayla ilgili görüş bildirdik. Boğaz kenarında bildiğimiz ne varsa, Karadeniz, Fener, Yeniköy, Tarabya, Arnavutköy, Ortaköy, Galata, karşıda Üsküdar, Anadolu Hisarı, Anadolu Kavağı, Boğaz'ın en ucuna dek. İş yeri oldukça genişti ve Remzi iyi çalışıyordu. İş bağlantıları vardı. Bize söylediğine göre siparişleri yetiştiremiyordu. "Angelos gelir, burada kalırsan bana yardımcı olursun. Birlikte çalışırız. Biliyorsun, senden başka bir ilham alıyorum. Bir sonuca varmak için çözüm bulmama yardımcı oluyorsun genellikle." "Önerini unutmayacağım. Yarın ne getireceği belli olmaz. Şimdi buradayız ve bizi bir yerlere götür." "Nereye gidelim istersiniz?" diye sordu Remzi. "Efes'e, sonra da Marmara'ya dek gidelim. Babamın arabasını ödünç alabilirsek karar veririz gidip gitmeyeceğimize. Fakat acele etmeyelim, birkaç gün geçsin." O birkaç günde aşk ağırlığını getirdi, beni kalbimden vuran. Dallarım sarsıldı, sevgiyi hissediyordum. Gece gündüz aklımda bir düşünce vardı. Gözlerimi kapatıyor ve aklıma onu getiriyordum. Nasıl gizleyeceğimi bilemiyordum. Angelos anladı ve bana şöyle dedi. "Remzi'nin kız kardeşi Gülay'la ne oluyor? Ona bakıyor ve sana anlamlı baktığını görüyorum. Sen de ne kadar gizlesen de başaramıyorsun, en azından bana karşı. Geldiğimiz ilk günden beri içimde tatlı bir yanma hissediyorum. Tümüyle var olduğumu, almayı unuttuğum her ne varsa geldi varlığıma birden. İçimde bir gökyüzünün açıldığını hissediyorum. Aklımı başımdan aldı tümüyle. Ne kadar da baskınmış. Dostum, ateşli aşk kalbimizde. Ah, ne sevdaya düştüm. Kim umardı böyle olacağımı? Hep böyle olur. Beklenmedik bir zamanda gelir. İşte budur değeri. Aşkın böyle bir gücü vardı, bize kanat verir. Sarhoşluğundan darmadağın oldum. Alt üst etti beni. Kalbimin derinliklerinde bir zambak vardı, çiçek açan sanki. Kendi kendime konuşuyordum aşırı ifadelerle. Fakat yaşıyordum içimde ağır basan bir bereketi. Düşünüyordum yitip giden seven kişileri. Ah, bir yontucunun fal çatısına sahip olsam da, düşündüğümü ortaya koyabilsem yılların bilgisiyle. Gülay, seni seviyorum. Hissediyorum tüm bağların bizi birleştirdiğini. Buluyorum kendimi, varıyorum varlığıma. Tüm gücümle fırtınalara karşı koyuyorum, aşkın bana verdiklerini almak için. Rüzgarlar beni sürüklesin buraya, seni sevmeye. Duygularım dile gelmişti, aşkı anlatıyordum. Onun sevinciyle fethedilmiştim. Hep içimdeydi sanki. Çıkmaya çalışıyordu. Gülay'ın haberi var mı tüm bunlardan? Onunla konuşmadım, fakat bir kıvılcım var. Duygularını ifade etmeyecek misin? Remzi geliyor aklıma. Karar vermekte zorlanıyorum. Çünkü önce onunla konuşmam gerekecek. Hiçbir şey söyleyemezsin. Bu şekilde davranmayı sürdürürsen hiçbir zaman da söyleyemeyeceksin. Bırak gelişmeler sürsün. Abiye şimdilik hiçbir şey bilmesin. Gülay ne de olsa bunu daha net görecektir kuşkusuz. Çöldeki bir serinlik gibiydi. Tek başına susuzluğumu gideriyordu varlığı. Onun ağzından almayı tasarlıyordum suyu tatlı bir öpücükle. Güler beni aşk evliliğine çağırıyordu. Konuştuğumuzda asla açılamıyorduk. Her zaman yanımızda birileri oluyordu. 24 yaşındaydı. Güzel bir fiziği vardı. Orta boyluydu. Kestane rengi saçları omuzlarına dökülüyordu. Yüzünde gerçek bir kadının saflığı vardı. Gözlerinin içi parıldıyordu. Aşk da yüzleri güzelleştirir ve ifadeleri tatlılaştırırdı kuşkusuz. Efes gezisine bizimle geldi. Onca ısrardan sonra. Gelip gelmemesi bize bile soruldu. Karşı koymamız olanaksızdı. Neden bunu yapalım ki? Benim için yolculuğun ikinci bir anlamı daha vardı onunla. İki uzun gün sürdü gezimiz. Günler kaygısız, ateş doluydu. Gerçekten sarsılmıştım. Zaman durmuştu. Sürekli yanımdaydı ve her anın önemi vardı. Ruhum ayaktaydı. Aşk ruhuma kanat veriyordu uçması için. Yanıyordum, kalbim yanıyordu. Her şeyi bilen ve anlayan Angelos bana bakıyordu arada dikkatle. Belki de bana hadi diyordu. Yolculuk boyunca bir aşk esintisi vardı. İzmir'e geri döndük. Bir sonraki sabah İstanbul'a giden trene binecektik. Angelos'la birlikte misafir kaldığımız odada eşyalarımızı hazırlıyorduk. Birazdan istasyona gitmemiz gerekiyordu. Odanın açık kapısından Gülay'ın geçtiğini gördüm. Hemencecik dışarı çıktım. Onunla vedalaşmayı istiyordum. Hiçbir şey konuşmadan gidemezdim. Bitsin istemiyorum dedim ona cesaret alarak. Orada koridorda onunla konuşmaya zorladım kendimi. Yandan onun yakınlarının sesleri geliyordu. Tekrar görüşmemizi isterim dedim. Sözlerimi anladı ve beni yandaki odasına götürdü. İçeriye girince sen buraya gelmezsen seni bulmaya İstanbul'a ben gelirim dedi ve elimi sıktı. Söylediği bana bir kurtuluş gibi geldi. Çünkü anlaşılmaz bir kuşku içindeydim. Bana baktı gözlerimin içine. Artık bizi hiçbir şey ayıramazdı. Kalktım öptüm onu. Beni reddetmedi. Tersine bunu bekliyordu. Her şeyi orada bıraktım. Hayat o zaman başladı bende. 30 yaşımda. Sadece bu anı bekliyordu sanki. Ona bağlanmıştım. Rüyada yaşıyordum. Ruhun büyüdüğü ve yaşamın sona erdiği yerde. Önümdeki tüm ışık işaretleri onu gösteriyordu. İstanbul'a gitmek üzere bindiğimiz trende pencere kenarına oturmuş dışarı seyrediyordum. Yanımdaki Angelos'un ne yaptığını aldırmadan. Ben konuşmuyordum. O da Remzi'nin verdiği bir coğrafya kitabını okuyordu. Gülay'ın öpücüğü hala dudağımdaydı. Onu hissediyordum. Etrafımdaki her şeyi onunla bağdaştırıyordum. Sonunda onun bana uygun eş olduğunu anladım. İstanbul, Temmuz 1948. 20 Temmuz 1948. Karşı kıyıdan bizi getiren tekneden Ortaköy rıhtımına indiğimizde akşam üzeriydi. Adımımızı atar atmaz kendi yerimizde olmanın güvenini duyduk. Evlerimiz 50 metre kadar uzaktaydı. Angelos'unki görünüyordu bile. İlerledik, ayrılmadan önce kolundan tutup ona dedim ki İzmir'e yaptığımız yolculuk benim için çok anlamlı oldu. Başka bir döneme girdiğimi hissediyorum. Bana verdiğin hediyenin ne denli büyük olduğunu bilemezsin. Tek başıma oralara gidemezdim. Sen götürdün beni oralara. Her şeyi gören yanında olsun dedim ve ayrıldım. Senin de dediğini duydum arkamdan. Orada ayrıldık. Ben kendi evime gittim. O da kendi evinin basamaklarına çıktı. Dış kapının zilini çaldı. Kız kardeşi açtı kapıyı. Neredesin Angelos diye karşıladı onu heyecanlı. Geldim Daphne. Merhaba dedi. Eğildi öptü onu. Neyi var? Heyecanlandın beni görünce. İçeri geç. Alt üst olduk. İçeriden oğlunun sesini duyan annesi de yerinden kalktı yanına gitti. Merhaba anne. Hoş geldin oğlum dedi ve sıkıca sarıldı ona. Ne oluyor söyleyin. İki kez polis geldi seni sordu dedi titrek sesle Daphne ağlamaklı. Peki ne istediler? Bize söylemediler sadece seni görmek istemişler. Bir şey mi yaptın oğlum söyle bana. Hayır yasal olmayan hiçbir şey yapmadım anne. Ne hırsızlık yaptım ne adam öldürdüm ne de birine kötülük ettim. Sadece fazla olarak gerçeği sevdim. Kimseye vurmadım. Salt bana vurmalarını bekledim. Geçen yakın zamanı düşündü. Fransız konsolosluğundaki kutlamanın üzerinden henüz birkaç gün geçmişti. Belki eserlerimle ilgili, belki bu olaydan dolayı geldiler diye düşündü ve açıkladı. Galiba Fransızlara verdiğim tablolar için olsa gerek. Ama eserlerinde bir şey mi var polisi karıştıracak diye sordu annesi ürkmüş olarak. Önemli bir şey olmayabilir. Endişeye kapılmayalım önden diye Angelos sakinleştirdi onları. Daha fazla sıkılmasınlar diye. Bu durum onun da hoşuna gitmemişti. Akşam saat 10'a doğru sıkıntısı arttı. Dışarı çıkmak üzere ayağa kalktı. Zirar'ın evine gidiyorum. Belki o bir şeyler biliyor. Akşam geç kalırsam beni beklemeyin. Belki orada kalmam daha doğru olur dedi. Kapıdan çıktı. Fener'e nasıl gideceğini düşünmeye başladı. Ana yola çıkmaya karar verdi. Tramvay ya da bir araba bulma ümidiyle. Karanlık dar sokakta hiçbir hareket yoktu. Kaldırımda 10 metre kadar yürümüştü ki arkasından hızla ilerleyen iki adamı gördü. Sessiz sokakta kalp atışı gibi duyuluyordu adımları. Her şey çok çabuk oldu. Kendisi bile anlayamadı. İki adam onu sıkıcı ellerinden aniden yakaladı. Biri, "Bizimle geleceksin," dedi. Angelos karşı koydu. Ellerini kuvvetlice kaldırıp vurdu onlardan kurtulmak için. Sağındaki adam dengesini kaybetti, yere düştü. Daha güçlü olan diğeri ise bir eliyle sıkıca tuttu onu ve serbest kalan eliyle de karnına kuvvetli bir yumruk attı. Nefesi kesilmek üzereyken bir darbe daha aldı. İçinden kahrederek yere yığıldı. Onu kaldırıma çektiler. Bitişik evin duvarına varana dek Angelos orada kala kaldı. Her tarafına yumruk yemişti. En kötüsü de başına aldığı bir darbeydi, metalle vurulan. Taş döşeli yere baygın olarak yığıldı yeniden. Onu yerden kaldırdılar. Sürükleyerek diğer bir köşede bekleyen bir arabaya götürdüler. Akşamdan beri evini gözetliyorlarmış. Evden çıktığını görünce yakalamak üzere peşine düşmüşler. Beklemiyorlardı Angelos'un böyle bir tepki göstereceğini. Elbette Angelos karşı koyardı çünkü kim olduklarını bilmiyordu. Onu arabanın arka koltuğuna bıraktılar aralarını alarak. Gavur diye de küfrediyorlardı. Angelos yarı baygındı. Başı aldığı ağır darbelerden çatlıyordu. Ağrısı dayanılmazdı. Başını tutmaya çalıştı. Kopacağını sanıyordu. Fakat iki muhafız onu kımıldamaya bile bırakmıyordu. Güçsüzdü. Araba Taksim Meydanı'nın biraz aşağısında Beyoğlu'ndaki karakoluna vardığında baş dönmesi geçmeye başlamıştı. Fakat ağrısı sürüyordu. Onu boş bir yere götürdüler. Sadece bir masa ve iki sandalye vardı. İçeri iki muhafızla birlikte üç üniformalı polis girdi. Sesler birbirine karışıyordu. Ona hakaret etmeye başladılar. Sandalyenin birine oturmuş, ağrıyan başını tutuyordu. Avuçlarını kulaklarına koymuştu. Yeter ki bu patırdı dursundu. O anda sandalyeyi birden çektiler, yere düşürdüler onu. Zorlukla kalktı ayağa. Karşısındakilerin yabansı bakışları altında. Artık ayaktaydı ama peş peşe darbeler geldi bağrına. Sonunda, "Benden ne istiyorsunuz?" deme gücünü buldu kendinde. "Size ne yaptım ki? Bana bu işkence ediyorsunuz. Söyleyin." "Ne yaptığını mı soruyorsun, pis köpek?" dedi öfkeyle. Angelos'tan ilk dayak yiyen adam. Gözlerinden ateş fışkırıyordu. Ona vurmak istedi ama diğerleri engel oldu ona. "Bir de ne yaptığını soruyorsun? Polise el kaldırdın. Yaptığına pişman olacaksın." "Karanlık sokakta başka türlü yaklaşsaydın sana saldırmazdım. Nasıl bilmemi beklersin kim olduğunuzu? Üzerime öyle geldiniz ki başka yönteminiz yok muydu?" "Bir köpeksin, başını daha çok ağrıtacağım." "Sen de hafiyesin," dedi. Angelos sinirli tepesi atmıştı. Hemen vurmaya başladılar, gözleri kararıp da yere baygın düşene dek. Baş dönmesi ve ağrıları bedenini çökertmişti. Gözüne bir serinlik geldi, gözyaşlarını siliyordu biri sanki. Şöyle bir hareket yaptı, elini kaldırdı, ağrıdan kasıldı, gözlerini açtı. Karşısında güneşte yanmış, çile çekmişe benzeyen 60 yaşlarında bir adam gördü. Biraz suyla onu ayıltmaya çalışan. Soğuk bir yere uzanmış haldeydi. Etrafında kirli duvarlar, küçük, demirli bir pencere ve karşısında demirden bir kapı. Yüksekteki küçük pencereden biraz ışık giriyordu. Nasıl bir yerde bulunduğunu fark edebilecek kadar. Sağda duvara yaslanmış halde iki pala bıyıklı, pantolon kilotlu adam duruyordu. "Kürtler," diye düşündü. Yaşça büyük olanı ona yardım ediyordu. "Çok dövülmüşe benziyorsun kardeş. Ne yaptın onlara da seni bu hale getirdiler?" "Dayanamadım, sonunda küfür ettim," dedi zorlukla. "Neden kendini tutmadın? Başını belaya mı sokmak istedin?" "Önce onlar başladı, sonra olanlar oldu." "Nerelisin?" "Yerli, gerçek İstanbullu." Ona kalkması için yardım etti ve duvara dayadı. Fakat bedenindeki sızılar hareket etmesini engelliyordu. Başına ne geldiğini anlamakta güçlük çekiyordu. Evdekiler geldi aklına. Özellikle de annesi. Şimdi kim bilir ne kadar sıkılıyordur. "Türk müsün?" diye sordu diğeri. "Hayır, Rum'um. Ya sizler?" "Kürdüz. Birkaç gün önce doğudan geldik İstanbul'a. Ne yaptınız da buraya attılar sizi?" "Bizi yolda durdurdular. Türk kimlik belgemiz yoktu. Bizi tutukladılar. Bu akşam da buraya koydular." "İlk kez hapse giriyorum," dedi Angelos. "Tedirgin oldum." "Bizim de ilk kez başımıza geldi bu. Düşünebiliyor musun? Doruklarda yaşıyorduk, dağlarda özgür olarak. Yeryüzü bizimdi. Tepelerden tepelere gidiyorduk, bayırlardan otlakları. Sorunumuz yoktu. Şimdi ne olacak haliniz?" "Sorun çözülecek eğer Türk kimliği alırsak." "Nasıl olacak olmadığınız halde?" "İstanbul'da kalmak istiyorsan salt bu çözüm geçerli. Türkiye'de milyonlarca Kürt var." Bitkinlikten gözleri kapandı. Yine de duvara yaslandı, durdu. Ağrıları artıyordu. Tüm gece inledi, sabırlı olmaya çalışıyordu. Heyecanla sabahın olmasını ve bu sorunun çözülmesini bekliyordu. Evde bayan Eleni tüm gece gözünü kırpmamıştı. Günün ilk ışığıyla şalını üzerine aldı, kapımızı çaldı. Saadet Hanım onu eşikte görünce şaşırdı. ''Böyle bir saatte sizi rahatsız ettiğim için bağışlayın. Rica etsem oğlunuzu uyandırır mısınız? Ondan bir şey isteyeceğim.'' ''Evde kötü bir şey mi oldu Eleniciğim?'' ''Angelos eve gelmedi, endişeleniyorum.'' ''Bekle, Ömer'e haber vereyim ama içeri gir, dışarıda durma.'' dedi ve odama koştu. Gülay'ın hayaliyle uyuyordum annem beni uyandırdığında. Aşağıya indiğimde bayan Eleni'yi öyle yorgun görünce kaygılandım. ''Bir şey mi oldu bayan Eleni? Kötü görünüyorsunuz.'' 2 gün önce polis Angelos'u aradı. Dün akşam da arkadaşın zirarı görmek için evden çıktı. Belki bir şey biliyor diye. Belki konsolosluğa verdiği resimler yüzünden onu arıyor olabilirler. Ama daha dönmedi. Rica ediyorum git ve ne olduğunu öğren. Polis niçin onu arıyordu? Size nedenini söylediler mi? Hayır, sadece onu sordular. Bir dakika üstümü değiştireyim, hemen gider bakarım. Sen sakin ol, onda kalmış olabilir. Giderken bize de öyle dedi ama daha fazla bekleyemem. İçimde kötü bir his var. Prodromos'un sözlerini anımsadım. Tablonun yüzünden başım belaya girmiş olabilir miydi? Zirar da kapısının önünde beni görünce şaşırdı. Saat sabahın 8'iydi, işe gitmeye hazırlanıyordu. Günaydın Zirar. Günaydın Ömer. İzmir'den ne zaman döndünüz? Dün akşam üzeri. Angelos burada değil mi? Angelos mu? Hayır, burada değil. Döndüğünüzü bile bilmiyorum. Neden onu burada arıyorsun? Beni endişelendirdin. Ne oluyor? Söylesene. Durumu açıkladım. Onu burada bulma ümidiyle geldiğimi söyledim. Gelmedi Ömer. Fakat konsoloslukta o gece bazı fısıltılar duyuldu. Eserlerinde canlandırdığı İstanbul'la ilgili. Sonuçta herkes hayran kalmış ve sanatından söz etmişlerdi. Eminim bazı davetli Türkler rahatsız olmuşlardır. Şimdi nerede olabilir? Arayıp soracağız. Acaba Anahit'e mi gitti? Gitseydi dönerdi. Zaten sana geleceğini söylemiş. Tüm gün aradık onu ama boşuna. Bazı kişilerden de yardım istedik. Kaygımız son noktaya gelmişti. Hastanelerde aramaya başladık onu. Bir bir baktık ve sorduk. Hiçbir yerde yoktu. Akşama doğru polis merkezine gitmeye karar verdik çekinerekten. Başka çözüm yoktu. Bunu yapmak zorundaydık. Demir kapıdan büyük bir gürültü geldi. Angelos'un tutuklu olduğu hücre açıldı. Gürültü uyandırdı onu. Gözlerini açınca aynı ortamı gördü. Kendini toparladı. Nöbetçi gözleriyle bakışıyla karanlık odada onu arıyordu. Bulunca öfkeyle baktı ve ona doğru yöneldi. ''Kalk köpek soylu'' dedi ve onu koltuk altından çekerekten. Angelos'u zorla ayağa kaldırdı. Omuzları uyuşmuştu. Nöbetçinin zorbaca hareketi tedirginliğini daha da arttırmıştı. Onu kapıya doğru itti. Angelos bir haç işareti yaptı. İlerledi ve ''Tanrı yardım etsin'' diye fısıldadı kendi kendine. ''Gavur köpek'' dedi öfkeli bir sesle nöbetçi. Onun haç çıkarttığını görünce. Öne doğru itti Angelos'u. Tutuk evinin bodrumundan büyük bir koridora götürdü onu. Sonra bir kapıyı açtılar. Başka bir büyük koridorda buldu kendini. Burada karakolun bürosu bulunuyordu. Emniyet müdürü yazılı kapıda durdular. Nöbetçi kapıya vurdu. İçeriden girmeleri için bir ses duyuldu. Nöbetçi kapıyı açtı. Önce kendi girdi, sonra da Angelos'u içeri çekti. Büyük bir büroydu. Zorla kendini yüksek bir mevki olarak göstermeye çalışsa da çalışma masasının ardındaki rahat, geniş koltuğa oturan çirkin göbekli, iri yanaklı, kara bakışlı müdür odanın görünümünü bozuyordu sanki. Bu kişiden başka 2 görevli ayrıca geçen gece kavga ettiği adam da bulunuyordu. Ortam düşmancaydı. Herkes sorgularcasına ona baktı. İstanbul'a hasetle bakan Angelos, Komnenos sen misin? Diye sordu müdür. ''Benim, İstanbul'a anlamını veren, güzelliği için bir şeylerin yapılması gereken zamandayız.'' diye yanıtladı Angelos, korku duymadan. ''Ve bunun için yeniden Rumluk mu gerekir, öyle mi?'' ''Onu siz söylüyorsunuz, ben inanıyorum ki kentin şimdiki gibi uyum içinde bulunması doğaldır.'' ''Fransız konsolosluğunda gördüğümüz nedir? Türk halkına karşı bir ihanet değil mi?'' ''Türk halkına karşı bir şey yok. Çünkü burada onlarla birlikte büyüdüm ve Türklere özellikle sempatim var. Ancak siz... Kuşkunuzla bu bağı bozacak neden yaratmak istiyorsunuz? Oysa bu ilişkileri engellemezseniz durum daha iyiye gidecek. Onların karşısında açık konuşmaktan çekinmedi. Söylemek istediğini söyledi ancak diğeri öfkelendi. Yumruğunu masasına vurdu. Başka bir şey söyleme diye bağırdı müdür ve geniş koltuğundan ayağa kalktı. Bir polis memuruna vurduğun için buradasın dedi ve dövdüğü adamı gösterdi. Karanlık bir sokakta 2 adam gelip ellerimden beni tutunca ne yapmamı isterdiniz? Üstelik biri beni dövmeye başladı. Kendimi savunmayacak mıydım? Kim olduğunu nereden bileyim? Bunları sen söylüyorsun ama iddianame değişiktir. Nedir değişik olan? Gerçek bu, dedi Angelos. O sırada karşısına vurduğu adam geldi ve yüzünü yüzüne dayadı. Bana saldırdığını inkar etme, cesaretini mi gösteriyorsun? Gözlerinden nefret fışkırıyordu. Buraya kadar mıydı, diye sordu kendi kendine Angelos. Suçlamaları reddetse de kendini haklı çıkarması olanaksızdı. Bu doğaldı. Son olarak müdür şunları söyledi. İlk olayın olduğu için büyük bir olasılıkla kurtulabilirdin. İki polisin seni alıp buraya getirmesinin nedeni bu açıklamalar içinde. Fakat sen Türk makamlarına karşı geldin, Komnenos. Eğer bunları ekleyecek başka bir şeyin yoksa, salt bu yaptıklarından dolayı yargılanman gerekecek. Yasaları çiğnemenin suçu büyüktür. Götürün onu, dedi. Mahkemeye kadar gün ışığı görmesin. Seni hiçbir şey kurtaramaz. Bodrumlarda çürüyeceksin, diye kulağına fısıldadı sivil giyimli polis gülerekten. Diğer polislerden biri kapıyı açtı ve nöbetçi göründü. İçeriye girdi, onu aldı ve dışarıya çıkardı. Odadan çıkarken şunu dile getirdi Angelos. Hiç olmazsa evdekilere haber vereyim. Bu son ümidi ve avuntusuydu. Zirar'la birlikte emniyet müdürlüğüne vardığımızda saat akşam 7 civarındaydı. Kalbim sıkışık, merdivenleri çıktım. Kötü bir şeyin olduğu kuşkusu vardı içimde. Girişteki nöbetçiye görevli memuru görmek istediğimizi söyledik. Bizi birinci katta açık olan bir kapıya götürdü. İçeride yaklaşık 10 kişi kadar vardı, polis ve vatandaşlar. Bizi götüren kişi yetkilinin içeride olup olmadığını sordu bir başkasına, yandaki kapalı kapıyı göstererekten. Kapıyı vurdu, içeriye girme yanıtını alıncaya dek bekledi. Kapıyı açtı ve içeriye girdi. İçerideki adama onunla konuşmak istediğimizi söyledi. İsteksizce bizi kabul etti. Bürosunda tek başınaydı. 6. ayrımın sonu, sayfa 86.